Ayrım 7.
Bir aralık ortaya bir söz attı. Ben dedi. Evlenmede asaleti ve zenginliği önemli bir şart saymıyor. Bilakis bunları pek lüzumsuz ve faydasız görüyorum. Amcası gayri ihtiyarı sordu. Niçin? Yeğeni cevap verdi. Mesela güzel bir bakış, tatlı bir tebessüm, asaletin en şiddetli taraftarlarına bile bu yanlış fikirlerini düzelttirecek kadar kuvvetli değil midir? Tam bir İslam terbiyesi almış, halis bir Müslüman ahlakıyla yetişmiş olan amcası, lüzumundan fazla muhafazakar bir adamdı. Her gün biraz daha gelişmekte olan fennin, genç dimağları maddileştirdiğine, hatta zehirlediğine, manevi dayanakları olan tesellilerini ellerinden aldığına inanır, bu asrın gidişatına zaten uçları yukarı kalkık kaşlarını daha da kaldırarak ve birbirine pek yakın gözlerini açarak dindar fakat meyus bir bakışla bakardı. Soğuk bir eda ile, "Hayır oğlum," dedi. "Herkes kendi dengini almalıdır." O sırada genç hanımlar dışarı çıkmış, Celal Bey ile amcası odada yalnız kalmışlardı. Bir müddet sustuktan sonra söze ilk başlayan Celal oldu. "Peki amcacığım," dedi. "Birbirlerini sevmedikleri halde sadece asalet zenginlik için, daha kısacası menfaat için yapılan evlenmeleri ahlaka uygun mu sayıyorsunuz?" "Gençler evlenme meselelerini analarına, babalarına bırakmalıdırlar." "Fakat amcacığım, gençlerin dünyada en tabii, en büyük hakları bence istedikleriyle evlenmeleridir. Çünkü bütün bir ömür boyunca beraber yaşayacaklardır. Gözlerin seçme hakkına, zevklerin hürriyetine, ruhların ve karakterlerin uyuşup anlaşmasına, hatta anaların babaların bile karışmaları büyük bir zulüm, büyük bir adaletsizlik değil midir? Orası gerçi öyle, fakat o yaşlarda gençlik ateşiyle gözler gerçekleri göremez. Gençlikte zevk insanı çok defa yanıltır. Meşhur atasözümüzü hatırlamaz mısın? Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. His ve heyecan cephesi, akıl ve mantık cephesinden daima kuvvetli olan gençliğin delice hevesleri, seneler geçtikçe birer birer düzelmeye başlayınca insanoğlu birdenbire ne görür? Hatalarını, kusurlarını, hatta belki de cinayetlerini. Hayır hayır, insan gençliğinde matematik bilgisiyle çarpma veya bölme yapar gibi mi evlenmeli? Evlenecek gençlere daima sükunet, muhakeme tavsiye ederler. Gençlik heyecanları geçip de insan o sükunete kavuştuktan sonra bu çeşit evlenmeden daha manasız, daha tatsız bir şey tasarruf edemem. Bu sözlerin hepsi, Celal Bey tapınırcasına sevdiği zavallı Dilber'i o anda yine gözünün önüne getirmiş, rikkatli bir hissin etkisi altında sözüne devam ediyordu. Genç ve güzel bir kızın yıllar yılı hayallerini süsleyen genç kızlık emellerini gerçekleştirmesi, Tanrı tarafından ihsan olunmuş en tabii hakkı, o güzelliği ve gençliği de en büyük imtiyazı değil midir? Herkes sükunete kavuştuktan sonra evlenecekse o güzel kız bu tabii hakkını nereden arasın? Çocuğum, darılma ama bence bu söylediklerinin hepsi gençlik ateşiyle tutuşan bir zihnin sayıklamasından başka bir şey değildir. Hayır, yanılıyorsunuz. Ruhun o galeyanı, tabiatın o ateşi olmazsa yaşamanın bir amacı, bir lezzeti de olamaz. Kalbe sükunet gelince de insanı kara toprak altına koyuyorlar. Amcası genç ve tecrübesiz yeğeninin yanlış bulduğu fikirlerini kendi düşüncesine göre değiştirmek ve düzeltmek amacıyla giriştiği bu bahsi faydasız ve hatta neticesiz görünce sustu. Sadece merhamet ve istihza eden bir tebessümle, "Karınızın bir çiftçi kızı olmasından korkarım," diyerek bu konuyu kapatmak istedi. Celal oturduğu iskemlede bir müddet derin derin düşündükten sonra ani bir kararla birdenbire ayağa kalkarak "Amcacığım," dedi. Deminden beri o kadar şiddetli ve kesin bir ifadeyle konuşan yeğeninin manasını birden kavrayamadığı bu çocukça hitabı üzerine Münevver Bey biraz şaşırarak "Ne var çocuğum, söyle," diye cevap verdi. "Siz benim hayatımı kurtarmak ister misiniz?" Zavallı adam büsbütün şaşırmış, adeta dehşet içinde kalmıştı. "Fakat sen neler söylüyorsun evladım?" dedi. "Ben birini seviyorum." "Kimi?" "Annemin, babamın ve sizin düşüncenize göre bir halayık parçasını." Münevver Bey işin ucunda öyle ölüm filan olmadığını anlayınca biraz sakinleşmişti. Gülerek sordu. "Kimmiş bu bahtiyar halayık?" "Dilber." Bir iki dakika ikisi de hiçbir şey söylemedi. Celal sözüne devamla, "Bilirsiniz ki annem asalete tapıyor. Dilber'le evlenmeme dünyada razı olmaz. Fakat siz lütfen babama söyleyiniz." Amcası birden yine ciddileşmişti. Hafifçe kaşlarını çatarak, "Fakat seninki çocukluk da değil. Düpedüz çılgınlık. Olsun, gönül aşka karşı daima çocuktur." "Peki söylerim, fakat sanmam ki razı olsun. Çok rica ederim, siz lütfen söyleyin ve kendisini kandırmaya çalışın. Sizin hatırınız ve benim kalbimi kıracağına pek ihtimal vermiyorum." Celal bu ricasıyla müşkül bir duruma soktuğu amcasının elini öptükten ve amcazadeleriyle de vedalaştıktan sonra evine dönmek üzere vapura bindi. Vapurun tenha bir köşesinde oturmuş kendi kendine düşünüyordu. Eğer sevdiği kız talihsiz bir esir olmasaydı, hayatta eş seçmek gibi tamamen kendi nefsine ait saydığı bu hakkı hiç kimseye çiğnetmeyecek, bir takım zalimce taarruzlara karşı koyacak, göğsünü gere gere savunabilecekti. Fakat ne çare ki sevgilisi insan haklarından mahrum bir esirdi. Meselenin bu çetrefil tarafı belini büküyordu. Bu acı gerçeği hatırlayınca kalbi yine derin bir ıstırapla sızlamaya başladı. Gençlere söz hakkı verilmeyerek ve arzularına aykırı olarak sadece ana ve babalarının düşüncelerine, zevklerine ve kararlarına göre yapılan evlenmelerin haksızlığını, kötülüğünü ve acı sonuçlarını canlandıracak şöyle bir tablo yapmayı düşündü. Nur içinde parlayan süslü bir gelin odası. Resim sanatındaki olanca hünerini, olanca kabiliyetini sarf ederek çizeceği bu adanın yine mükellef bir köşesinde mahzun bakışlı taze bir gelin oturuyor. Bu zavallı kızcağız görerek, tanıyarak ve severek evlenmemiş, sırf zenginlik ve asalet duygularının kurbanı olarak evlendirilmiştir. O güzel günlerinde ruhunun bütün ıstırapları satır satır kelime kelime okunmakta, o gece yüzünü ilk defa görüp hiç beğenmediği, sevmediği ve asla sevemeyeceği kocasına karşı duyduğu derin nefret, biraz aşağıya eğilmiş güzel dudaklarının kenarlarında, ağzının gayet küçük aralığından görünen beyaz dişlerinde, kollarını birbirine kavuşturarak daldığı acı düşüncelerde açıkça görülmektedir. Acı tebessümlerine rağmen dokunulsa ağlayacak gibi bir hali vardır. Bu hazin ve talihsiz güzellik karşısında hiç de sevimli bir hali olmayan kocası, daracık alınlı kocaman başını bir suçlu gibi önüne eğmiş kara kara düşünmekte. İstediği renkleri kullanarak, istediği çizgileri çizerek, tasarladığı derecede başarılı bir tablo meydana getirebilirse, onu insanlık şanına hiç yakışmayan ve hele kendi aşkıyla, kendi düşünce ve emelleriyle asla bağdaşmayan bir takım ham fikirlere, boş ve yersiz iddialara karşı muzaffer ve canlı bir cevap halinde sergi sergi dolaştırıp teşhir edecek, sonra da umumun dikkat ve rikkat gözlerine bir ibret levhası olarak müzeye koyacaktı. Bölüm 12. Celal Bey eve dönünce evvela annesiyle babasını gördü. Sonra çalışmak için en üst kattaki odasına çıktı. Annesinin rengini biraz uçuk görmüş, konuşmasını, tavrını her zamanki neşeli haline aykırı olarak biraz durgun bulmuş. Fakat bunu iki gün önceki rahatsızlığına, kadınlarda sık sık görülen ve şiddetle hüküm süren buhranının günlerce giderilemeyen yorgunluğuna yorarak biraz teselli duymuştu. Zaten büyük şairlerimizden biri de "Türkiye baştan başa bir sinirli kadın fideliğidir" demiyor muydu? Dipnot: tırnak içindeki vecize Cenap Şahabettin'indir. Resim çalışmalarına tahsis ettiği odasının gayet koyu renkli perdelerle örtülü pencerelerinin iki yanında büyük sanat dahilerinin nurlu alınlarını gösteren büstleri, duvarlarında henüz tamamlanmamış bazı resimleri ve ortadaki masanın üzerinde de odanın her tarafına keskin bir boya kokusu yayan yağlı boya takımları göze çarpıyordu. Genç ressam bunların arasında yarım saat kadar gezindi. Zihninde tasarladığı tabloya başlamadan önce konusunun en gizli köşelerini, en karanlık yönlerini, çizilmesi ve boyanması en zor yerlerini sanatkar gözleriyle inceliyor, tablonun ana hatlarını hayalinde canlandırmaya uğraşıyordu. Başlayacağı eserin planını böylece tespit ettikten sonra fırçasına ve boyalarına sarılarak işe koyuldu. Aradan bir saat kadar zaman geçmemişti ki oda kapısından giren birisinin ayak pıtırtılarını duyarak başını o tarafa çevirdi. Gelen çaresizdi. "Ne var çaresiz, ne istiyorsun?" diye sordu. "Hiç, odayı düzeltecektim de çok işim var, şimdi dursun sonra düzeltirsin" diye kızı sağmak istedi. Çaresizin bu cevaptan memnun kalmadığı yüzünün ifadesinden anlaşılıyor, çok üzgün ve heyecanlı görünüyordu. Kendisine bir şeyler söylemek istiyormuş gibi bir hali vardı. Celal Bey merak etti. Bir yandan tablosuna devam ederken bir yandan da kesik kesik cümlelerle kıza bazı şeyler sorarak kafasındaki düğümü çözmeye çalışıyordu. "Çaresiz" dedi, "sana bir şey soracağım, fakat doğru söyleyeceksin." "Buyurun efendim." "Dilber nerelerde, niçin hiç gözükmüyor?" Kız cevap vermiyor, gözlerini Celal'in gözlerine dikmiş, dikkatli dikkatli bakıyor, genç adamın gözlerinde bir şeyler okumaya çalışıyordu. Celal daha ziyade meraklanmıştı, sertçe bir sesle, "Çaresiz, sana ne oldu, niçin cevap vermiyorsun, efendilerine böyle muamele etmeyi ne zaman ve nereden öğrendin?" dedi. Kız sitemli bir sesle cevap verdi. "Efendiler küçükten beri büyüttükleri biçare esirleri kollarından tutup satışa çıkarmayı öğrendikleri günden beri." Zavallı genç bütün bütün aptallaşmıştı. Bu kız neler söylüyor, neler anlatmak istiyordu? Fırçasını, paletini elinden bırakmayarak ve kızın ta gözlerinin içine bakarak tekrar sordu. "Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Neler söylüyorsun, sen çıldırdın mı?" Genç kız ağlayacak gibiydi. Hıçkırıklarını güçlükle zapt etmeye çalışarak cevap verdi. Bir esir parçasının sözlerini kibar beyler elbette anlamazlar. Dilber'i soruyorsunuz değil mi? Dilber, o sizin oyuncağınız, o sizin eğlenceniz. Zavallı kız şimdi kim bilir nerelerde. Eğer benim sözümü dinleseydi başına bu haller gelmezdi. Beyefendi siz Allah'tan da korkmaz mısınız? Bir çare kızın ne kötülüğünü görmüştünüz. Her iş olup bittikten sonra hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi şimdi de durmuş eğleniyorsunuz. Biraz merhamet edin lütfen. Ben de neler saçmalıyorum. Bir beyde merhamet, bu hiç olacak şey mi? Çaresiz'in bu son sözleri üzerine Celal Bey birdenbire yerinden fırlamış, fırçası ve paleti yere düşmüştü. Kızı kolundan tutarak boğulur gibi sesle, ''Söyle, çabuk söyle, yoksa Dilber'e bir şey mi oldu, nerede o, çabuk söyle?'' diye mütemadiyen aynı şeyi soruyordu. Çaresiz muhatabının hiç beklemediği bu davranışından şaşırmıştı. Kolunu genç adamın elinden çekip kurtardı. Kapıdan çıkmak üzere geri geri çekilirken iniltili bir sesle, ''Dilber satıldı.'' diyebildi. Hiç ummadığı ve beklemediği bu cevap Celal Bey'in üzerinde müthiş bir yıldırım etkisi yapmış, genç adam iradesine mi, muvazenesini birden kaybederek olduğu yere yıkılıvermişti. Bölüm 13. Beynini yakan şiddetli bir ateşin etkisi altında Celal o geceyi sayıklamalar içinde geçirdi. Annesi bir türlü başucundan ayrılamıyor, yatakta bitkin bir halde yatan oğlunun ellerini tutarak gittikçe artan bir merak ve ıstırapla hem ağlıyor hem de ''Celal nasılsın yavrum, ıstırabın nedir?'' diye mütemadiyen soruyor fakat hiçbir cevap alamıyordu. Hasta pek mecalsizdi. Konuşmaya değil, göz kapaklarını kımıldatmaya takatı yoktu. Sabaha kadar hiç kendine gelemedi. Yegane hayat eseri hafifçe nefes alıp vermesiydi. Nihayet sabahın sihirli ve şifalı etkisiyle ateşi düşerek gözlerini açtı. Bunu gören annesi büyük bir sevinçle evladının üstüne kapanarak ''Celal, Celalciğim, evladım, ruhum, neyin var?'' diye sormaya başladı. Hastanın solgun dudakları hafifçe aralandı. Gayet bitkin bir sesle ''Dilber'' dediği işitildi. Dilber, fakat bu çok müthiş bir isimdi. Evladının istikbalini, kendi evinin ikbalini, hanedanın asaletini mahveden dehşetli bir isim. Korkunç bir hayal görmüş gibi geri geri çekilerek ve ayakları birbirine dolaşarak odadan çıktı. Doğru kocasının yanına gitti. Paşa da sabırsızlıkla kendisini bekliyordu. Kapıdan içeri girer girmez kocası, ''Celal nasıl?'' diye sordu. Zavallı adamcağızı üzüp ağlatmamak için susmaya çalışıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Asaf Paşa'nın aynı soruyu tekrarlaması üzerine deminden beri boğazında düğümlenen hıçkırıkları daha fazla zapt edemedi. ''Ah paşam!'' diye ağlamaya başladı. ''Ah, ben bir cinayet işledim. Evladımı kendi elimle yaraladım. Yavrucuğumu kendi elimle yaktım. Bu gece sabaha kadar ateşler içinde yandı. Sabahleyin gözlerini biraz açar açmaz dudaklarından dökülen ilk kelime Dilber oldu. Ah ben buna dayanamayacağım.'' Asaf Paşa biraz düşündükten sonra sigarasını yakarak ''Hanım biraz dur bakalım, hemen telaşlanıp ortalığı velveleye verme, bir gecelik ateşten ürküp hemen kararını değiştirmeye kalkışma, icap ederse ben kendisini çağırtır anlatırım, imkansızlık karşısında o kızı unutmaya çalışır.'' Analık şefkat ve muhabbetinin dayanılmaz etkisi altında Zehra Hanım, asaleti de zenginliği de hepsini unutarak cevap verdi. ''Hayır paşa, hayır. Öyle unutacak gibi değil. Önce ben de gelip geçici bir heves salmış ve kızı evden uzaklaştırmıştım. Şimdi anlıyorum ki çok büyük hata etmişim. Ben evladımı bir fikre, bir inada kurban edemem. O olmadıktan sonra bana asaletin, ikbalin ne lüzumu var? Ben yine Dilber'i getirteceğim.'' Kocası metin ve azimli bir sesle son sözünü söyledi. ''Ah bu anneler, çocuklarının istikbalini hep onlar körletir. Sen emin ol ki bu yine küçük bir heves, sebatsız bir emel, geçici bir arzudan ibarettir. Istırabı da sadece bu geceye mahsustu ve geçti, işte hepsi o kadar. Sen şimdi işe yeniden başlamak istiyorsun, o senin bileceğin şey. Fakat ben katiyen razı değilim. Celal'in bu çılgınlığına göz yumup bunca yıllık hanedanımızın içine bir halayık parçası sokamam.'' O sırada Celal de yatağından kalkmış odanın içinde gezinmeye çalışıyordu. Dünkü ani sarsıntının müthiş tesirinden hala kurtulamıyor, vücuduna ara sıra bir ürperme geliyor, sanki etrafında korkunç uçurumlara açılan bir boşluk varmış da kendisini mütemadiyen derinliklerine doğru çekiyormuş gibi başı dönüyordu. Hasta mıydı? Hayır. Yalnız varlığını altüst eden müthiş bir sarsıntı ve çöküntü içinde maddi manevi bütün kuvvetlerini kaybetmişti. Muhabbetine, şefkatine en ziyade muhtaç olduğu bir zamanda annesi de kendisini böyle yapayalnız bırakıp bırakıp gitmişti. Yanındaki iskemlenin üstüne kapanıp mahvolan ümitlerine, yıkılan emellerine bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra doya doya ağlamak istiyor fakat ağlayamıyordu. Sanki göz pınarları kurumuştu. O durumda belki bir saat, belki de iki saat geçti. Neye karar vereceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Bu kararsızlık devresi pek uzun sürmedi. Bize çok defa bela ve felaket anlarında gelen azimli bir davranışta yerinden fırladı. Kafasının içinde dolaşan bir aslan heybetiyle odada gezinmeye başladı. O anda gücü yetseydi insan ticaretini ve esirliği temelinden yıkar, insanlığı bu yüz kızartıcı beladan kurtarırdı. Bu müthiş tasavvurlarla odanın içinde geziniyor, bir yandan da Dilber'i düşünüyordu. O şimdi kim bilir neredeydi? Ah Dilber, ah Dilber. Sen şimdi kim bilir kimin nesin? Diye inledi. Bütün ümitleri, bütün hayalleri, bütün emelleri, hülasa bütün manevi dayanakları yıkılmış, kendisini hayata bağlayan bütün bu bağlar kırılmıştı. Şimdi gözleri sanki karşıdaki sonsuz mesafelerin uzayıp giden derin boşlukları içinde bir takım hayaller arıyormuş gibi dalıp dalıp gidiyordu. Çok tehlikeli, çok kritik dakikalar yaşıyordu. Sinirleriyle beyni arasında sanki irtibat kalmamış gibiydi. Bu şartlar altında belki aklını bile oynatabilir, içinden geçen müthiş tasavvurlardan birisini gerçekleştirmeye her an karar verebilirdi. İçindeki beyin eriyip akmış gibi bomboş hissettiği talihsiz başını pencereye dayadı. Sabahtan beri esmekte olan kuzey rüzgarının önünde sabun köpükleri gibi uçuşup kaybolan bulutları mahzun bakışlarla bir müddet seyretti. Dünden beri nefes alıp vermesi bile hayli güçleşmişti. Biraz hava alır açılırım düşüncesiyle bastonunu eline aldı ve hiç kimseye görünmeksizin evden çıkıp gitti. Hayatının en aziz hatıralarıyla dolu olan bahçeye bir kere bile başını çevirip bakmadan ağır ve düşünceli adımlarla yavaş yavaş yürüyor, kendi teessürleriyle hiç ilgilenmeyen, içini yakan ateşin farkında bile olmayan vefasız tabiatın güzelliklerini dargın bakışlarla seyrediyor. Biraz daha ilerleyince yine o talihsiz genç kızın mezarıyla karşılaştı. Kendisine pek dokunan bu mezarı görmemek için yolunu değiştirdi. Bir tepeye tırmanmaya başladı. Hayli yorulmuştu. Oradaki ağaçlardan birinin altına oturdu. Etrafı seyre daldı. Vücut ve ruh yorgunluklarını gösterir bir takatsizlikle iliştiği her noktada bir iki dakika duraklayan fersiz gözlerini Marmara'ya çevirdi. Aşikâne bir hüzünle batmakta olan güneşin son ışınlarına karşı bir takım serseri deniz kuşları çılgın ötüşlerle uçuşuyor. Denizin ta nihayetinde uzaklaşan bir vapurun çıkardığı dumanlar ufukların hizasında siyah ince bir çizgi gibi görünüyor. Güneş ateşten bir küre halinde yavaş yavaş suların içine gömülüyordu. Vapurun gittiği tarafa doğru kalbinin en derin köşelerinden kopup gelen bir sesle ''Dilber, ah Dilber, yaktın beni!'' diye bağırdı. O anda hafif hafif esen rüzgarın uzaktan uzağa kulaklarına kadar getirdiği yanık bir sesle hayallerinden uyandı. Başını sesin geldiği tarafa çevirdi. Ümitlerini yitirmiş her mustarip insan gibi o da bütün varlıklardan imdat umuyor, esen rüzgardan geçen buluttan bir teselli bekliyor, işittiği gördüğü en önemsiz şeyler bile önce dikkatini çekiyor sonra da üzüntüsünü arttırıyordu. Gittikçe yaklaşmakta olan bu sesin sahibi gündüzün oradaki tarlalarda çalışan bir çiftçiydi ki kim bilir hangi üzüntülerini unutmak, hangi kederlerini avutmak için batan güneşe karşı bir türkü tutturmuş gidiyordu. Ah aman küçücüğüm pek geldi göreceğim, ahdettim yemin ettim yolunda öleceğim, sözüme darıldın mı yokuştan yoruldun mu, sen bana yar olalı boynuma sarıldın mı? Oh ne bahtiyar adamdı bu. Toplumun manasız ve boş düşüncelerinden, hasis menfaat kaygılarından, yine kendi cinsine mensup bazı zavalları hayvan satın alır gibi para karşılığı alıp satan, esirlik zinciri altında inleten zalimce adetlerinden ve bir takım batıl inançlarından uzak kalmış olan bu adamın bahtiyarlığına nasıl hasret çekiyor? Kuru ekmekle beyaz peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, dipnot, beyit Yahya Kemal Beyatlı'nın Koca Mustafa Paşa başlıklı şiirinden alınmıştır. Bu fakir fakat mesut adamın haline ne kadar imreniyordu. Ah keşke onun yerinde kendisi olsaydı. Her türlü fena düşüncelerden uzak olan bu temiz çiftçinin kalp huzurunu ve saadetini hiç değilse bir nebzecik tadabilmek için adam daha yanına yaklaşmadan kendisine seslendi. Arkadaş nereye gidiyorsun? Bir dakika bana bakar mısın? Çiftçi birdenbire türküsünü keserek ne var, ne istiyorsun diye sordu. Birbirlerine iyice yaklaşmışlardı. Celal Bey konuşmaya vesile olsun diye tabakasını çıkarıp bir sigara aldı. Bir tane de adama verdi ve ateşin var mı birer sigara tellendirelim dedi. Çiftçi bulunur diye cevap verdi. Sonra o günkü emeğinin mahsulü olan kendisine en zengin bir hazine kadar mesut ve bahtiyar eden çuvalını sırtından indirip yere bıraktı. Kuşağının içinden bir çakmak ve kav çıkardı. İkisi de sigaralarını yaktılar. Bu çuvalın içinde neler var bakalım? O benim bir günlük alın terindir, dedi. Arkasından da yarısından çoğu bellenmiş bir tarlayı parmağıyla göstererek ilave etti. Gündüzleri ben şu tarlada çalışırım. Allah ne verdiyse bu çuvalın içine koyar eve götürürüm. Bacımla birlikte Allah'a şükreder, peygambere, devlete ve millete dua ederek afiyetle yeriz. Demek ki evlisin. Evleneli çok oldu mu? Yavuklum alalı 2 ay oldu. Şimdi o beni evde 4 gözle bekler. Ben de ona çabuk kavuşayım diye koşa koşa sevine sevine giderim. Sen bizim köy düğününe gelmedin mi? Hayır gelmedim. Karın güzel mi bari? Çiftçi birden suratını ekşiterek, güzel olmuş çirkin olmuş seninle ne gerek? Hem oralarını pek karıştırma da altından çobanoğlu çıkmasın. Celal Bey kırdığı potu anlayarak hatasını düzeltmeye çalıştı. Yok yani onu demek istemedim. Allah mesut etsin birbirinize bağlasın. Memnun musun diyecektim. Niçin memnun olmayayım? Halime bin şükür. Ben zenginlere, kibarlara bakıyorum da bir yiyip bin şükrediyorum. 3 gün önce şu tarlanın öte tarafındaki tek mezarın yanında süslü genç bir hanım yere kapanmış hüngür hüngür ağlıyordu. Celal'in yüreği birdenbire hop etti. Bu genç hanım olsa olsa Dilber'di. Heyecanla yerinden sıçradı, sonra yine oturdu. Çiftçi devam ediyordu. Demek ki o süslü elbiselerin içindeki yürekler de pek rahat değil. Öyle hüngür hüngür ağlarken zavallının haline baktım da içim parçalandı. Yanında da bir ihtiyar kadın vardı. O hanım için benden su istedi. Celal'in dikkati büsbütün artmış, gözleri gayri ihtiyari yaşarmıştı. Muhatabı da bunu fark etmiş olacak ki genç adamın yüzüne merakla bakarak ''Fakat o ne? Sen yoksa ağlıyor musun? İnsan durduğu yerde ağlar mı hiç?'' diye sordu. ''Hayır hayır hiçbir şeyim yok. Gözüme galiba bir şey kaçtı da sen devam et. Çabuk anlat. Sonra ne oldu?'' Ben işi sonradan anladım. O ağlayan kadıncağız galiba esirmiş. Esir, esir. Bir kabahat etmiş de hanımı öfkelenmiş, satılığa çıkarmış. Siz elbette daha çok bilirsiniz. Ama esirleri böyle ağlatmak iyi değil. Günahtır, çok günah. Onlar da Allah'ın kulu. Çiftçi genç ressamın ıstırabını sezmişti. Köylümüzün anlayışsız ve etrafında olup bitenlere karşı kayıtsız gibi görünüp de hani o her şeyi sezen gözleriyle Celal'e dikkatli dikkatli baktıktan sonra konuyu değiştirerek devam etti. Senin içinde gizli bir derdin var. Ben anlıyorum. Bu yüzün kül kesilmiş, kireç kesilmiş dedi. Celal içini yakan ateşi örtmeye çalışarak hayır hayır diye cevap verdi. Hiçbir şeyim yok, sen söyle dinliyorum, anlat. Sonra ne yaptın, o kız ne oldu, nereye gittiler? Ne olacak? Zavallı kızın yüzüne biraz su serptik. Birkaç yudum su içirdik, sonra ihtiyar kadın onun elinden tuttu, yollarına gittiler. Fakat sen sahiden çocuk gibi ağlıyorsun. Bir derdin varsa Allah'a havale et, o ne yaparsa iyi yapar. O kızın nereye gittiğini biliyor musun? Hayır, onlar iskeleye doğru yöneldiler. Ben de işimin başına koştum. Eğer o kızın nereye gittiğini haber verirsen sana tam 100 tane lira veririm. O güne kadar 1/4'ünü bile bir arada görmediği ve hayatı boyunca da göremeyeceği 100 lirayı işitince adamcağız korkudan geri geri çekilerek sayıklıyormuş gibi. 100 lira ha? Kız 100 lira. Kız dedi. Başını kaşıyıp biraz düşündükten sonra çuvalını yine sırtına alarak ilave etti. Ne bilirim ne de bulabilirim. Hadi sana da Allah'a ısmarladık. Celal'in başka bir şey söylemesine fırsat bırakmadan yoluna devam etti. Hem yürüyor hem de yarım kalan türküsünü tamamlıyordu. Şimşir yaprağın dökmez, muhabbet gönülden gitmez. Bu gözler seni gördü, başkasını hayretmez. Türkü sesi gitgide uzaklaşarak biraz sonra hiç işitilmez oldu.